Ayrım 20. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Sayfa 286. Şirk suçlaması. Koğuş'a Kerim'in çıkardığı gibi mizampajlı olmasa da bir yazılı metin gelmişti. Herkes merakla okumaya başladı. Haydi buyur buradan yak. O ne arkadaşlar? Bizi şirkle suçlayıp mürtet yapmış bu ya. O kim? Bizim Burhanettin yok mu? Niye? Ne yapmışız da? Başbuğun peşinden gidiyormuşuz. Milliyetçilik yapıyormuşuz. Tamam da milli refleksi organize etti. Komünizme dinsizlere karşı bizi bir araya getirdi. Ne var ki bunda? Bu kim olsa Anadolu çocukları katılırdı. Kötü mü oldu yani? Tamam da arkadaşlar, milliyetçilik İslam'da yok diyor. Bütün mamak çalkalanıyordu. Milliyetçilik suç muydu? Herkes tartışmaya dahil oldu. Kimileri kızdı Burhanettin'e. Bizi İslam'a davet ediyor ya. Biz gavur muyuz? Ne oldu buna ya? Mamakta kafayı mı sıyırdı yoksa? Mahkeme salonunda konu buydu artık. Savcılar o bitmek bilmeyen belgeleri okurken sanıklar da bu konuyu konuşuyorlardı birbirleriyle. Sanıklardan birisi Muhsin Başkan'a arkadan kafasını uzatarak, "Söyleyelim de tebliğ yapacaksa şu hakimlere yapsın." "Sakın ha," dedi başkan. "Siz böyle söylersiniz, o da işi inada bindirir, yapar mı yapar. Burhanettin bu. Sakın ha. O bizim arkadaşımız. Başını belaya sokturmayalım." Başkan haklıydı. Hepsini sevdiği birisiydi Burhanettin. Hele Kerim onu çok severdi. Araları da çok iyiydi. Burhanettin bu tebliğ faaliyetiyle çok iyi bir iş yapmıştı. Milliyetçiliğin İslam'daki yerini araştırmaya koyuldular hepsi. Evet vardı ama sınırları vardı. Çok şükür kardeş. Niye? Korkmuştum. Neden? Gerçekten milliyetçilik İslam'da yoksa yandık diye. Ne buldun peki? Irkçılık yok kardeş. Benim ırkım senin ırkından üstündür gibi. Biz zaten öyle bir iddiada değiliz ki. Ha işte, ben de buna şükrediyorum ya. İslam'a asırlarca hizmet etmiş milletimi sevmem suç değilmiş yani. Herkes milliyetçiliğin İslam'daki sınırını öğrenmiş oldu. Herkes Burhanettin'e artık kızmıyor, teşekkür ediyorlardı. Ama Burhanettin yanı başında kaza namazlarını bile bitiren, tertip ehli olan, hatimler indiren arkadaşlarına siz şirk koşuyorsunuz, müşriksiniz demenin anlamsızlığını hiç düşünememişti. En nihayetinde ülkücüler de, milliyetçiler, Türkçüler, İslamcılar diye ayrı ayrı gruplar var diyenleri sevindirecek bir iş yapmıştı. Şimdi müşrik olarak suçladığı arkadaşları düşünmeye başladılar. Kendileri hangi gruptandı? İslam'ı haşa reddedip milliyetçilik yapmıyorlardı. Milliyetçilikleri de ırkçılık değildi. Hele kardeş, bütün suçumuz bu muymuş? Yok, daha çok suçlarımız varmış. Bir savcı da bunlar oldu ya. Neymiş başka suçlarımız? Evliya menkibelerine inanıyormuşuz. İslam'da uçmak kaçmak yokmuş. La havle. Ne yapmalıydılar şimdi? Mevlana'lar, Yunuslar, Hacı Bayramlar, Hacı Bektaş Veliler Müslüman değiller miydi yani? Neye uğradıklarını bilemediler. Elbette sahtekarları vardır bu şeyhlerin ama cihana velvele veren mübarek ecdadın ufkunu açan, Fatih'e karadan gemiler yürüttüren Akşemseddin'i inkar edecek, din düşmanlarını bırakıp Müslümanım diyenlerle savaşacak alimlerin peşine takılacaktı. Olacak şey değildi bu. Başka suçumuz var mıymış? Daha neler yok ki? Neymiş başka? Lidere itaat. Ne yapalım yani? Bir teşkilatın başarılı olması için itaat olmazsa olur muydu? Efendimiz aleyhisselatü vesselam, üçünüz bir araya gelirse biriniz başkan olsun demiyor mu? Nasıl olacaktı yani? Herkes kendi kafasına göre hareket edecek, öyle mi? İtaat Allah'a ve Resulüne olurmuş. Hay kurban olayım ben o Resul'e. Gelsin de bak bakalım, sen mi ben mi önce koşuyoruz yoluna kurban olmaya? Ha bir de çok can alıcı bir yerden vurmuşlar. Neymiş o? Doktrin. Dokuz ışık mı? Evet. Ya Allah aşkına sorsunlar bu vatanın evlatlarına. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye savaşan bu çocukların hangi biri aman bu dokuz ışık doktrini hakim olsun diye savaşmışlar? Yüz binlerce ülkücüden dokuz ışık kitabını okuyan bin kişiyi bulamazsın. Bu tenkitlerin onların üzerinde çok faydaları oldu. Biraz daha sarıldılar kaybetmek istemedikleri evliyalarına. 3-5 tane sahte çıktı diye onları bırakacak değillerdi ya. Bir sağdan bir soldan astık diyen zalimler yüzünden vazgeçmediler vatanlarını sevmekten. Hele hele bayrağı sevmek dinin dışına çıkmaktır diyenlere hiç aldırmayacak, yüce dinin sembolü hilali asla bırakmayacaklardı. Hayır, bırakmayacaklardı bu vatanı. Burası asla darül harp olmayacaktı ve buna asla izin vermeyeceklerdi. İbadetleri eksik olsa da inançlarını asla terk etmemiş ve bu uğurda en ağır bedelleri ödemiş bu gençlere kim ve ne hakla bu suçlamaları yapıyordular? Halbuki bu gençler diğer tüm Müslümanlara büyük bir saygı duyuyor ve biz de onlar gibi dinini iyi yaşayan bir Müslüman olabilsek diye gıpta ediyorlardı. Ne yazık ki gıpta ettikleri Müslümanlarsa onları dinin dışında saymaya kararlıydılar. Burası gerçekten de acılarla dolu bir dünyaydı. Hele kendi kardeşleri tarafından Müslüman sayılmamak, mamağın coplarından da, sayımlarından da, havalandırmasından da acıydı. Yumruğunu sıktı ama asla bu yumruklar adı Müslüman olan birisine kalkmayacaktı. Boğazında düğümlenen dilini tuttu. Bu dil adı Müslüman olan hiç kimseye savaş açmayacaktı. Mezhebi, tarikatı, meşrebi, cemaati ne olursa olsun. Kerim iç geçirdi. Onlara bu düşünceyi kitapları ve mektuplarıyla sevk edip alim olduğunu iddia eden o kişiyi tanıyordu. Müslümanın savaşı fikir ayrılığı olanlarla değil, inanç ayrılığı olanlarladır. Allah'ı inkar eden, hele hele din afyondur diyenlere karşı içinde buğz yoksa nasıl Müslüman olurdu insan? Bu alim olsa ne yazar ya? Yanı başında namaz kılanları bırakıp solcularla kaldı. Ebu Cehil gibi dinimizle alay edenlerle kalır mı bir Müslüman? Tedbirsiz olan ve asr-ı saadette yaşananları okuyan ama hissedemeyen bu zavallı alim yüzünden cezaevi idaresine meydan okuyacak ve şehadete yürüyecekti bir yiğit. Oysa işkencelerin karşısında diliyle dinini inkar ettiği için çok üzülen Ammar-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teselli edip sen dinden çıkmadın, üzülme deyişini hiç bilmiyor muydu da bu zalimhanedeki bu gençleri tahrik ediyordu mektuplarıyla? Yusuf Selimoğlu unutmayacaktı bu ismi Kerim. Kerim tekrar kalemi bıraktı elinden, kenara yaslandı. Rüzgar esiyordu. Kara bulutlar vardı göklerde. Belli ki onlar da ağlayacaktılar. Hüseyin için. Ellerini açtı. Bu zalim alim olmaz diye fetvalar verse de Hüseyin'e bir Fatiha okudu ve Allah'ım Hüseyin'i Kabe'de müşriklere karşı Kur'an okuyan İbni Mesud gibi yanına al ve cennetinin en güzel yerinde şehit kullarınla beraber ebedi yaşat dedi. Amin deyip ellerini yüzüne sürdü. Şimdi biraz rahatlamıştı. Tekrar yazmaya devam etti. Muhsin Başkan herkesi uyarıyordu. Bu arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Kimse onlarla tartışmaya girmesin. Hiçbir zaman onlara yardım etmeyi kesmeyin. Gözetin, kollayın. Onlar sizin yemeklerinizden yemeseler bile siz mutlaka yemeklerinizi onlarla paylaşın. Kayseri cezaevinde Mehdi gelecek. Mamak'ta bu acılar yaşanırken Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde de acılar ve işkenceler devam ediyordu. İşkencelerden dolayı tüm ülkücüler kendilerini tamamen Allah'a vermiş, gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlardı. Orası artık onlar için tam bir medrese-i Yusufiye'ydi. Hatta normal ibadetin ötesinde tarikatlara girerek kendilerini takva bir hayatın içine atıyorlardı. Ben Müslümanım diyen herkesi kendilerinden daha iyi Müslüman olarak görüyor ve onlar ne derlerse hemen itaat ediyorlardı. Bu samimi duygularla Kayseri cezaevindeki ülkücülerin çoğunluğu nokta nokta tarikatine mensup olmuşlardı. Bir gün bir haber geldi. Haberi getiren o tarikatın o bölgedeki vekillerinden biriydi. 15 Şubat 1986'da Mehdi aleyhisselam gelecek. Müminler o sabah uyandıklarında başlarının ucunda bir kılıç bulacaklar. Savaş başlayacak ve müminlerin hepsi kurtulacak. Görüşte gelen bu haber hepsini heyecana sevk etmişti. İçinde bulundukları tarikattan geliyordu haber. Asla yanlış olamazdı. Ya şeyhin haberi yoksa? Ya kafalarından uydurdularsa? Cezaevinin lideri Yusuf onları uyardı. Hadi oradan olur mu hiç? Müridinin yatakta kaç kere döndüğünü bilen bir şeyhin bundan haberi olmaz mı hiç? Haberi yoksa o zaman ona niye biat ettik? Yusuf'un da koyduğu bu haklı tavırla hepsi tamamen inandılar ve hazırlıklara başladılar. Kendilerine öğretilen tarikat terbiyesi gereği başka türlü düşünmeleri imkansızdı. Yusuf bir gün idareye çıkarak onları ikaz etti. Bize zulüm yapıyorsunuz, ayağınızı denk alın yoksa... Cezaevi idarecisi çok bozulmuştu kıpkırmızı olurken. Yoksa ne, ne yapacaksınız lan? Nereden alıyordu bu cesareti? Bunlar siyasi insanlardı. Yoksa ülkede başka bir ihtilal olacaktı da haberleri mi yoktu? 15 Şubat'ta hepinize haddinizi bildireceğiz. Yusuf odadan dışarı koğuşuna doğru götürülürken müdür bey derin düşüncelere daldı. Bunlar canlarını feda etmekten çekinmeyen Türkeş'in komandolarıydı. hemen olayın ne olduğunu öğrenmek için tutukluların içinden satın aldıkları elemanlarıyla istihbarat yaptılar. Kısa zamanda öğrenmişlerdi. Olayın bir tarikat olayı ve Mehdi inancı meselesi olduğunu öğrenince rahatladılar ve sabırla beklemeyi yeğlediler. Cezaevi müdürü gardiyanları toplayarak, 15 Şubat'a kadar sabırlı olun, o gün gelecek elbet. Tarih 14 Şubat 1986. Akşama kadar Mehdi ile ilgili konuları konuşmuşlardı. O gece büyük bir heyecanla başlarını yastıklarına koymuşlardı. Başlarını koydukları o yastıkta yarın sabah kılıç bulurlarsa mümindiler. Eğer kılıç göremezlerse mümin değildiler. Kılıç görmeselerdi Mehdi mutlaka yarın sabah gelecekti. Ve o sabah geldi. Herkes tek tek uyanıyor ve uyanır uyanmaz yastığına bakıyordu. Hiçbirinin yastığının yanında kılıç yoktu. Eyvah, yoksa mümin değiller miydi? Biraz sonra büyük bir gürültü koptu. Koğuşları boşaltın lan. O gün hayatlarının en acı ve ızdıraplı günlerinden birini yaşadılar. Hepsi bahçeye çıkartıldı ve ayaklar altında çiğnendiler. Hadi nerede lan Mehdi'niz, gelsin de kurtarsın şimdi sizi. Akşama kadar işkencenin her türlüsü yapıldı. Akşam koğuşlarına komalık olarak atıldılar. Şaşkındılar. Yusuf abi, neydi şimdi bu? İşkence oğlum, ne olacak? Abi, o değil. Peki ne peki? Abi, vursunlar öldürsünler de hani Mehdi gelecekti? Ne bileyim kardeşim, ne bileyim. Hırsından ağlıyordu Yusuf. Bunca savaşlar, bunca işkencelerden yılmadan çıkmış, bir kere bile of dememiş. Yusuf hüngür hüngür ağlıyordu. Oyuna geldik, oyuncak ettiler bizi. Her güzeli mutlaka bir taklidi çıkıyordu bu asırda. Bu asır materyalizmin herkesi menfaatçi ettiği bir asırdı. Onlar o kahramanlar küffarla savaşmaktan başka bir şey öğrenmemişlerdi ki. Adem aleyhisselam şeytanın yalan söyleyeceğini, yani yaratılmış birisinin yalan söyleyeceğini ummamıştı da inanmıştı. Bunlar da ataları Adem aleyhisselam gibi aldanmışlardı. Osmanlı'yı Osmanlı yapan ruhu kayıp mı etmiştik yoksa? Diyarbakır Cezaevi. Mama, Diyarbakır Cezaevinden gelen bir solcu mutfak bölümünde arkadaşlarıyla konuşuyordu. Kerim tıraş olurken ister istemez dinleyerek şahit olmuştu. Banyo bölümüne götürüyorlar, zorla büyük abdestimi yaptırıp sonra da zorla yediriyorlardı. Aman Allah'ım, bu ne vahşetti böyle? Böyle bir zulme uğrayanlar nasıl isyan etmezlerdi? Anlaşılan o ki, yıllar sonrasının PKK ayaklanması planlarını o günden başlatmışlardı. Bilerek ve isteyerek. Ne bu zulmü yapanların ne de ayaklanan PKK'nın bu ülke insanlarıyla bağları, hele hele sevgi bağları asla yoktu ve olamazdı da. İşkence kime yapılırsa yapılsın zulümdü. Asla kabul edilemezdi. Hüseyince Kerbela'ya yürümeye karar verdiler. Muhsin Başkan mahkemede yanındaki genel merkez yöneticileriyle istişare ediyordu. Artık zulümlerden yorulmuşlardı. Sabır da bir yere kadardı. Daha ne kadar sürecekti bu haksız zulüm? Cezaevinin her türlü kuralına uyan ülkücülere yapılan bu işkenceler artık durdurulmalıydı. Kurallara uyan biz, ne derlerse yapan biz, bayrağını seven biz, devletine saygılı olan biz, zulmü gören yine biz, yeter artık diyorlardı. Geldikleri bir nokta vardı ki çok tehlikeliydi. Biraz daha acı çekerlerse işin ucu nereye varırdı belli değil. Başkan bu hissiyatı görüyordu ve aşık oldukları değerlere düşman olmasınlar diye bir karar almak zaruretini hissediyordu. Mahkeme çıkış otobüsler beklenirken kararları arkadaşlara açıklamak için en uygun fırsattı. Başkan uygun ama kararlı bir ses tonuyla, ''Perşembe gününe kadar herkes koğuşuyla konuşsun. Bize bir daha vuracak olurlarsa komünistler gibi pasif direniş yapmayacağız. Ellerinden copları alıp onlara saldıracağız.'' Herkes buz kesildi. Aslında herkesin de arzulu da bir karardı. Ama bu ölümlerden ölüm beğenmek anlamı taşıyordu. Başkanın o her zaman yumuşak olan bakışlarının ilk kez bu kadar sertleştiğini görüyordu Kerim. ''Arkadaşlar, ben bu işe giremem diyenler isimlerini koğuş görevlisi arkadaşa yazdırsınlar. Onlar bir olay olacak olursa karışmasınlar. Onlara diyecek lafım olmaz. Ama ben varım deyip de o gün geldiğinde geri çekilen olursa kulaklarını keserim.'' Çıt yoktu. Herkes alıştıkları emir demiri keser prensibince gereğini yapacaktı. Eller kelepçelendi. Nöbetçiler yine aynı tonda bağırıyorlardı. ''Arabalara binin lan.'' Gözler nöbetçilere çevrildi keskince. Az kaldı, perşembeden sonra görüşeceğiz. Tüm bloklarda ve tüm koğuşlarda önemli bir toplantı vardı. Komünistler kulak kesilmişlerdi. Bir şey olacağı belliydi. Birbirleriyle tedirgin bir şekilde konuşmaya başlamışlardı. Bu faşistlerin ne yapacağı belli olmaz. Doğru diyorsun da bugüne kadar hiçbir eylem yapmadılar. Şimdi bu neyin nesi? Bize karşı bir şey planlıyor olmasınlar? Dedim ya, bu faşistlere güven olmaz. Ne yapacakları da hiç belli olmaz. Ekmeği yere attık diye kavga çıkarmışlardı. Bunlar ne biçim adamlar? Bir ekmek için kavga çıkarılır mı? Biz tüm insanlık için savaşıyoruz. Bunlar yere atılan bir lokma ekmek için. Komünistlerle ülkücüler aynı koğuşlarda beraber kalmalarına rağmen birbirlerinin hayatlarından hiç haberdar olmazlardı. Ne yiyip ne içtiklerinden, neler konuştuklarından. Birbirine göre sanki diğer grup yoktu. Dışarıda birbirleriyle öldüresiye savaşmış olan bu iki grup içeride nasıl oluyor da birbirleriyle çatışmıyorlardı. İnsanı hayrete düşüren bu olayın belki birkaç cevabı vardı. O cevaplardan birisi şuydu. Biz vatan için görevimizi yaptık. Madem size neydi deyip bizi suçladınız, zindanlara attınız. Bundan sonrasına karışmayız. Ne haliniz varsa görsün, bizi bir daha kötü emellerinize alet edemeyeceksiniz. Tabii solcuların bu konuda ne düşünmüş olabileceğini Kerim'in bilmesinin imkanı yoktu. Komünistler her şeye rağmen tedbirli olmaya karar verdiler. Ülkücüler askerin göremeyeceği kapıdan uzak ranza altında toplantı yapıyorlardı. Arkadaşlar, Muhsin Başkanımızın selamı var ve aleyküm selam. Bize yapılan zulme artık dur demenin zamanı çoktan geçti bile. Var mısınız diye soruyor. Nasıl? Herkes endişeli bakışlarla birbirlerini süzdüler. Bu zulme nasıl dur denilecekti? Arkadaşlar biraz daha sessiz, sınıra kadar bir komünist geldi. Bizi dinlemeye çalışıyor. Tamam. Salı gününden itibaren askerler hangimize olursa olsun cop vurmaya kalkışacak olursa ayaklanacağız. Öyle komünistler gibi pasif direniş yok. Ellerindeki copları alacak ve bize kim vuruyorsa onlara biz saldıracağız. İdamımızı erken almak bu desenize. Böyle yaşamaktansa erken ölelim daha iyi. Tek tek gözleri süzen Kerim herkesin gözünde zulümden bıkmışlığı görüyordu. Ama aynı zamanda da korku vardı. Bile bile ölüme yürümek anlamına geliyordu bu karar. Ölümle oynayacağız desene. Herkes birbirinin gözlerine baktı. Hepsi o anda aynı şeyi düşünmüşlerdi. Ve bir marş bitimi kadar sustular ve işlerinden o anda düşündükleri marşı meleklere söylediler. Çankaya yokuşunda balam, Asya'nın bozkurtları, ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz. Arkadaşlar, Muhsin Başkanımız diyor ki, istemeyen bu direnişe katılmayabilir. O arkadaşlar isimlerini yazdırsınlar. Onlara hiçbir şey demeyeceğim ama ben varım deyip de o gün ceyan olursa kulaklarını keserim. Herkes neredeyse yaşa ve başkan diye bağıracaktı. Bu tavır hepsini öyle mutlu etmişti ki. Ulul emre itaat, itaat. Ben ulul emrim diye zulmetsin, biz ulul emr diye itaat edelim. Yeter be. Ulul emr kim ki? 60 ihtilalinde ulul emr Menderes miydi? Yoksa Menderes'i idam eden ihtilalci zihniyet mi? Herkes artık zalim, ulul emre itaat etmenin insan onuruna ters olduğunu düşünüyordu. Ve zalimin karşısında susan dilsiz şeytandır. Fermanınca seslerini çıkarmaya, Hüseyin'ce Kerbela'ya yürümeye karar verdiler. Ben yokum diyen var mı? Başkana bildirmem lazım. Herkesin gözü ister istemez Seyfi'ye gitti. Her şeyde problem çıkaran birisiydi. Benim pastamı yarım santim eksik verdiniz. Çayımı bardağa bir parmak eksik doldurdunuz ve benzeri. Seyfi kendine bakıldığını hissetti ve gürledi. Ne bakıyorsunuz be? Nefsimize yeniliyoruz diye zalimlerin karşısında canımıza veremeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Ne yapayım? Uğraşacak şey bulamayınca canım sıkılıyor. Nefsimle oynuyorum. Savaş çıksın da bak ben ne oluyorum. Elbette ben de varım. Herkes mutluluktan uçtu. Ölüme birlikte yürüyeceklerdi. Bir tane bile fire vermemişti koğuşları. Acaba diğer koğuşlarda ne olmuştu? Komünistlerin ise tedirginlikleri artmıştı. Bu deli faşistler her şey yapabilirlerdi. İnandıkları dinleri hep cihattan ve savaştan bahsediyor. Bunlar deli. Gerçekten Marx'ın dediği gibi din afyon. İçen bir daha kurtulamıyor. Pazartesi gelmişti. Mahkemeye çıkacaklar, hazırlansın lan. Hazırız hazırız, görüşeceğiz bugün diye iç geçirdi. Kapı açılmış, yine koş başlamıştı. Baldırlara coplar iniyordu. Hasan kendine cop vuran askere baktı. Asker bu bakıştan ürkmüştü. Bir diğeri copunu Selim'e indirirken Selim'in gözleri sertçe askere dönünce asker elindeki copu indirdi farkında olmadan. Ne olmuştu bugün bunlara? Kedi gibi oynadıkları tutuklular bugün aslana dönmüşlerdi. Evet, gerçekten Kerbela'ya yürüyorlardı o günü seyince. Acaba başarabilecekler miydi? İmkansızdı. Bunu hepsi biliyordu ama olsundu. Tavuklar gibi yaşamaktansa horozlar gibi ölmek yeğdi. Mahkeme salonunda o güne kadar görülmemiş bir uğultu vardı. Askerler susun lan diyeceklerdi ama diyemiyorlardı. Mahkeme heyeti de fark etmişti bunu o gün. Başkanın beklediği haberler geliyor. Her blok ve her koğuş raporunu veriyorlardı başkana. Üçüncü koğuş tamamdır, fire yok. Beşinci koğuş da firesiz başkanım. Zemin dört tamam. Tamamdır. Tamamdır, eksik yok. Bir koğuştan bile fire veren olmamıştı. Tüm ülkücüler firesiz tam demişlerdi başkana. Görev başkandaydı. Peki ne yapılacaktı şimdi? Ben bugün blok amiriyle görüşeceğim. Eğer yarın sabahtan itibaren birinize vuracak olurlarsa herkes saldıracak. Geri dönüş yok, tamam mı? Sanki Mamak Meydan Muharebesi'ne hazırlanıyorlardı. Muhsin Başkan koğuşlarda fire olmamasına sevinmişti. Bu elindeki büyük kozuydu. İşte teşkilat disiplini böyle olmalıydı. Başkan mahkeme çıkışında tekrar herkesi uyardı. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız başkanım. Eller kelepçelendi, otobüsler hareket etti. A blok nizamiyesinden girişler yapıldı. Kafesin ve iç emniyet amirinin odasının bulunduğu kısımdan geçerlerken bir ses işitildi. Ses tutuklulardan gelmişti ama komutanım dememişti. İç emniyet amirimizle görüşmek istiyorum. Muhsin Başkan'ın sesiydi bu. Harekat başlamıştı. Muhsin Başkan acaba ne konuşacaktı idareyle ki ona göre tavır alınacaktı. Muhsin Başkan orada kaldı. Diğer tüm tutuklular ise koğuşlarına gönderildiler. Kimse kalmamıştı. Asker başkana odaya girmesini söyledi. İki asker yanında duruyorlardı. İç emniyet amiri başkanın bir ricada bulunacağını tahminle ellerinin kelepçelerini çözdürdü. Zaten isteğini isterken ezilecekti. Daha fazla ezilmesindi. Söyle bakalım Muhsin Yazıcıoğlu, ne istiyorsun? Eylem yapmayan, cezaevinin tüm kurallarına uyan arkadaşlarıma yarın sabahtan itibaren bir cop vuracak olursanız bu mamağı başınıza yıkarım. Binbaşı neye uğradığını bilemedi. Neredeyse düşecekti. Bu ne cesaretti böyle? Bu cesareti gösterenin karşısında durmanın imkanı yoktu. Binbaşı hiçbir şey diyemedi bu sözün üzerine. Ne demek istiyorsun? Sen nasıl cüret edersin bu tehdidi yapmaya diyemedi. Sustu, eliyle işaret etti. Alacıyla hemen kelepçelerini taktılar, odadan çıkarıp tecritteki üçlüsüne götürdüler. İç emniyet amiri celallenerek askerlere seslendi. Arabayı hazırlayın hemen. Askerler şimdi ne olacak diye tedirgin olmuşlardı. Yarım saat içinde tüm cezaevi birliğindeki askerler Muhsin Yazıcıoğlu'nun meydan okuyuşunu konuşuyorlar, birbirlerine Muhsin Başkan'ı tarif etmeye çalışıyorlardı. Hani şu tecrit 3 arkada 18 numaradaki var ya, hani şu hep elinde Kur'an'ı ile oturan. Hey ya, o işte. Vay be, niye şaşırıyorsunuz, belliydi o adamın böyle bir şey yapabileceği. Ne diyeyim size, ben onun yanına yaklaşamıyorum, çekiniyorum. Onun her tarafta adamı vardır. Vallahi bilmem, tehlikeli adam. Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Adam havalandırmayken nöbetçi subay geldi havalandırmaya. Bu adam var ya, Muhsin mi ne? Komutanı parmak işaretiyle çağırdı. Yok ya, delirmiş mi ne? Kafa kırık ellam. Sonra ne olmuş? Komutan yemiştir onu. Yok lan, ne yiyecek, yanına gitmiş. Senin çocuğun var mı? Demiş. Komutan da şaşırıp var demiş. Bu adam var ya, Allah bağışlasın demiş. Ne olmuş sonra? Başka bir şey olmamış. Ben de bir şey var sandım lan. Dur, acele etme, bir dinle. Ertesi gün komutanın çocuğunun kimliği kaybolmuş. Vay anasını be. Yaparlar abi, bunlar örgüt, her şeyi yaparlar. Komutan ne yaptı peki? Ödü kopmuştur. Kopmuş tabii ya. Hemen cezaevine gelip Muhsin Yazıcıoğlu'nu çağırtmış. Arkadaş duymuş, odasında yalvarıyormuş. Benim evladıma dokunma diye. Muhsin Başkan'a Allah yardım etmişti. O gün çocuğun kimliği kaybolmuştu. Kimlikle hiç alakası olmayan başkan durumu fark etmiş ama komutana hiç hissettirmemişti. Evet, bunlar her şeyi yaparlardı. Çünkü inandıkları, sığındıkları, her şeyi gücü yeten bir Allah vardı. Arabasına binerek hızla komutanlığa ulaşan binbaşı durumu kolordu komutanlığına aktarıyordu. Ne yapmamızı emredersiniz komutanım? Bu bizi de aştı binbaşım. Yukarıya, en yukarıya sormamız lazım. Biliyorsun Mamak'la bizzat ilgileniyorlar. Emredersiniz komutanım. Ertesi sabah herkes farklı bir uyanışla hayata başlamışlardı. Görüş günüydü. Eğer bir kişiye vuracak olurlarsa fırtına kopacaktı. Görüşe gelen aileleri çok üzüleceklerdi ama bu haksızlık da yetsindi artık. Koğuş hoparlöründen isimler okunmaya başladı. Kapılar açılıyor, arkadaşları görüş için koridora çıkıyorlardı. Haydi kardeş, Allah yardımcın olsun. Amin. Sanki büyük bir savaşa çıkıyorlardı. Koğuşta kalanlar gelecek sese göre hareket edeceklerdi. Bütün koğuşlar hazırlıklıydı. Askerler her zamanki gibi yürüyün lan diyor ama vurmuyorlardı. Meydan okuyuşları etkisini göstermişti. O günden sonra tamamen kesilmese de eski zulüm de kalmadı. Teşekkürler Muhsin Başkan. Kendini arkadaşların için feda ettin ve başardın. 20. ayrımın sonu, sayfa 302.